Bayram 26, sayfa 262. 13. bölüm. Bitimsiz alışveriş. 2004 kışı. Aralığın ilk günleriydi ve herkes tatil hazırlığı içindeydi. Ben Ulusal Sağlık Enstitülerinden harika bir haber almıştım. Başvurduğum büyük bir çalışma fonunun ödemesi kabul edilmişti. Diğer bir değiştirme, araştırma ekibim ve ben bundan sonra en az 5 yıl fon konusunu dert etmek zorunda kalmayacaktık. Araştırma dünyasında bu anlar kutlama gerektiren sayılı anlardan biridir. Gerçi fon için başvurduğunuzda alamamaktan endişe edersiniz. Aldığınızda ise çalışmayı tamamlayamamaktan ya da daha kötüsü elde edeceğiniz sonuçların umduğunuz gibi olmamasından korkarsınız. Ama bu akşam kutlama akşamıydı ve ben ailemi La Cienega'nın gözde Japon restoranlarından birine götürüyordum. Sushi'ye hepimiz bayılıyorduk. Ayrıca çocuklar da bu sayede lüks bir yeni deneme fırsatını yakalayacaktı. 12 yaşındaki kızım Rachel gitmeyi reddettiği için geç kalmıştık. Rachel üstüne giyecek havalı bir şey bulamıyordu. Gigi onu memnun etmek için kendi gardırobundan birkaç giysi verdi ve artık ortaokula geçtiği için hafta yönü alışverişe götüreceğine söz verdi. Kadınların, hatta ergenlik öncesi kızların kıyafete verdiği önem beni daima hayrete düşürmüştür. Ertesi gün Brenda Livingstone isimli bir kadın aradı. 10 yıl kadar önce 30'lu yaşlarındayken sevimsiz bir boşanma döneminde bana tedaviye gelmişti. Şimdi ise telefonda ağlayarak büyük bir kriz yaşadığını, aklını arayacak başka birinin gelmediğini söylüyordu. Onu yatıştırdım ve ertesi gün öğleden sonraya randevu verdim. O gece evde akşam yemeğinde Rachel, "Cumartesi günü Caroline'ın doğum günü partisine gidiyorum. Ona hediye almam gerek," dedi. "12 yaşına girecek değil mi?" dedi Gigi. "Hı-hı," diye cevap verdi Rachel. "Tamam, ben güzel bir şey alırım ona," dedi Gigi. Yemeğimizi bitirdik. Çocuklar sofraya topladılar ve odalarına çekilmek için izin istediler. Gigi ile ben salonda kaldık. "Neyin var senin bu gece? Aklın başka yerde gibi," dedi Gigi. "Eskiden tanıdığım bir kadını düşünüyorum," dedim. "Bir kadını düşünüyorsun, ha? Ne güzel. Ailene düşkünlüğün gözlerimi yaşarttı doğrusu. Eskiden tedavi ettiğim bir kadın. Bugün yaşadığı bir kriz yüzünden aradı da," dedim. "Bu defalık affediyorum ama bir dahaki sefere ceza olarak ayak masajı yaparsın ona göre. Bulaşıkları yıkarken eski hastamı düşündüm. Bir anda üst düzey yöneticilik yapan ama ailesinde ve evliliğinde zorluklar yaşayan kariyer odaklı kadınlarla pek çok ortak özelliğe sahipti. Onu tedavi ettiğim süre içinde büyük bir reklam şirketinin genel müdür yardımcısı olarak haftada 60 saat çalışıyordu. Alanında en üst düzeylere erişmişti ve hayatında tatmin olmuyor, nedenini de bilemiyordu. Brenda'nın duygularıyla baş etme yöntemi aşırı yemekti. Evliliğinin dağılıp gittiği günlerde Brenda'nın bazı yiyecekleri gün içinde renklerine göre yeme saplantısı geliştirdiğini hatırlıyordum. Kahvaltı kahverengiydi. Kahve, buğday ekmeği, arada bir de bir kase tahıllı gevrek. Öğle yemeği beyazdı. Tavuk göğsü veya balık çorbası ve pilav. Gece geç vakitte daha koyu tonlarda midesini doyurmayı seviyordu. Çikolata, kakaolu kek ve sıcak çikolatalı kek. Çok zayıftan aşırı kiloluya kadar değişen bir aralıkta gidip geliyordu. Terapi sürecinde bir ara neredeyse 20 kilo almıştı. Bir meslektaşı onu hamile olduğu için tebrik ettiğinde ne kadar utandığını hatırlıyordum. Brenda'nın baş sorunu annesiydi. Ne yaparsa yapsın annesinin gözüne giremiyordu. Ama her anını annesinden onay almaya çalışarak geçiriyordu. Giydiği kıyafetler, girdiği ve takip ettiği işler, hatta seçtiği erkekler. Bunların hiçbiri anneyi hiçbir zaman memnun etmiyordu. Yine de iş annesinin kusurlarını görmeye geldiğinde Brenda'nın gözü kör oluyordu. Ardından tam terapide ilerleme kaydettiğimizi düşündüğü bir sırada iyileştiğini söyleyerek tedaviyi bırakmıştı. Hastaların bilinç dışı çatışmalarının farkına ilk vardıklarında terapiyi bırakmaları görülmemiş şey değildir. Semptomların ardına gizlenen acı verici hisler ve anılarla yüzleşmek kolay değildir. Bu rahatsızlık verici duygulardan kaçınabilmek için hastanın zihni kimi zaman onu iyileştiği ve artık terapiste ihtiyaç duymadığı yönünde kandırır. Hasta böylece asıl sorununu deşen terapisti aradan çıkararak kendisini gerçekte rahatsız eden şeyi bastırmaya ya da unutmaya devam eder. Bir anda iyileştiğini söylediğinde aslında henüz baş etmeye hazır olmadığı duygulardan kaçtığından neredeyse emindim. O günlerde psikoterapist olarak deneyimim daha azdı ve onun ani kaçışı biraz moralimi bozmuştu. Vakti gelmeden önce gidenlerin genelde tedaviyi sürdürecek duygusal güçten yoksun, kronik hastalar olduğunu biliyordum. Yine de ani gidişini düşündüğümde sorunlarını araştırırken Brenda'nın fazla üzerine gitmiş olabileceğimi fark ettim. Bu olası yanlış adımı aklımın bir köşesine yazdım ve bu defa fırsatım olursa daha yavaş ilerlemeye and içtim. Brenda Cuma günü siyah tüpesiyle şık ve zarif görünüm içinde ofisime geldi. Son moda Jennifer Aniston saç kesimiyle artık sarışındı. Kocaman şık çantasını kanepenin yanına koyduktan sonra oturdu. Sigarasını yakmaya hazırlandığı sırada sigara içilmez kuralını hatırladı. Gülümsedi. ''Merhaba Doktor Small. Sizi gördüğüme sevindim. Saçınıza düşen aklar yakışmış, havalı olmuşsunuz. Şöyle bir gülümsemeden edemedim. Ben de seni gördüğüme sevindim Brenda.'' dedim. ''Neler oluyor anlatsana. Bir kriz yaşadığından bahsettin.'' ''Evet, 3 yıldır Richard'la evliyim ama o artık imkansız biri oldu. Bir kez daha boşanmak istemiyorum ama Richard beni terk etmekle tehdit ediyor.'' ''Neden?'' ''Bir sorunum olduğunu düşünüyordu ondan. Daha doğrusu bir sürü sorunum olduğunu düşünüyor. İşim, annem, alışverişim. Çok fazla para harcadığımdan şikayet ediyor. O kim ki bana öyle diyor? O aptal evlilik sözleşmesini imzaladım işte. Kendi param var benim. Sana evlilik sözleşmesi mi imzalattı?'' dedim. ''Tabii ki. Bugünlerde herkes yapıyor bunu. Ama Richard buna rağmen $1 harcasam kendini kaybediyor. Güya benim için endişeleniyormuş. Halbuki ben çok tutumluyum. Sadece indirimlerden alışveriş yapıyorum. Dün Saks'ta her şeyde %40 indirim vardı. Saks First kartını kullanırsam onun da üzerinden %15. Ki ben de kullandım tabii. Aptal mıyım? Tabii ki kullanırım. Neredeyse $5 muhteşem siyah bir dörke elbise aldım. Tamam 5 değil $900 ama bedava gibi bir fiyat o elbise için. Ha bir de ne var biliyor musunuz? Ki yemin ederim hayatımda böyle bir şey yapmamıştım. Yok denecek fiyata mor bir Versace elbise. İnanın bana gardırobum siyah ve gri duplekslerle dolu. Birkaç tane de kırık beyaz kokteyl elbisesi. Şimdiye kadar hiç mor bir şey almamıştım. Richard mutlu olmam benim adıma. İşi genişletiyorum ne de olsa. Alışveriş seferlerini dinlerken Brenda'yı $3000'lık mor bir elbiseyi muhtemelen hiç giymediği birbirinin ardına kırk siyah elbisenin arasına sıkıştırmaya çalışırken hayal ettim. Acaba 10 yıl önceki yeme sorunun yerine yeni bir saplantı yani alışveriş mi almıştı? Daha da önemlisi şimdiki krizi altta yatan hangi duygular ya da çatışmalar yol açmıştı? Brenda bir şey söylememi bekliyordu. Gardırobunu genişletmen çok güzel Brenda. Sence o mor elbiseyi hiç giyecek misin? Bilmem ki dedi aldırırsız bir tavırla. Yazın giyerim belki. Ama gerçekten çok güzel ve gardırobuma renk katıyor. Gülümsedim. Hala o reklam ajansında mı çalışıyorsun? Artık kıdemli genel müdür yardımcısı olarak yeni müşterilere bakıyorum. Yeni pozisyonumda saatlerimi de kendim belirliyorum. Böylece alışveriş yapacak, beğendiklerimi iade edecek. Sonra biraz daha alışveriş yapacak, bolca vaktim oluyor. Kahkaha attı. Alışveriş sohbeti beni hem güldürmüş hem de endişelendirmişti. Ama konuyu bu meşgaleyi tetikleyebilecek nedenlere doğru kaydırmak istiyordum. Belki sohbeti ilişkisine geri döndürmek krizin altında yatan çatışmaları ortaya çıkarmamızı sağlardı. Richard'ın seninle ve annenle meselesi nedir dedim. Brenda'nın ağzından Richard'ın ilişkiye bakışını dinlemek gerçekte olup bitenleri anlamamı sağlayabilirdi. İnsan davranışına ilişkin genel ilkelerden birine göre olumsuz bir şeyi kendimizden çok başkalarında görmemiz kolaydır. Bu zihinsel süreç kimi zaman terapistlere tedavi sürecinde yol gösterir. Çoğu zaman başkalarında bizi en çok rahatsız eden özellikler kendi sahip olduğumuz özelliklerdir. Bu özellikleri başkasında görmek bizi kızdırabilir ama onları kendimizde görmeyi asla kabul edemeyiz. Richard'ın Brenda'ya ilişkin şikayetleri onun kendine ait sorunlarına da yansıyor olabilirdi. Ama Brenda'nın Richard'la ilgili yakınmaları bizi Brenda'nın şu anki sorunların ardında yatan çatışmalara da götürebilirdi. 50'li yaşlarda yetişkin bir adamın 80 yaşındaki annemi kıskandığına inanabiliyor musunuz? Olacak şey değil. Ne zaman annemle telefonda konuşsam deliriyor. Ne sıklıkta konuşuyorsun dedim. Günde bir ya da iki defa arıyor. Ne olmuş ki? Yalnızlık çekiyor muhtemelen. Ben de neşelendiriyorum onu. Richard anneme ondan daha fazla ilgi gösterdiğimi söylüyor. Gerçekten öyle olabilir mi acaba diye düşündüm. Devam etti. Tam bebek yani. Üstelik işimi de kıskanıyor. Sürekli ofisimi arayıp özledim seni falan gibi aptalca şeyler söylüyor. Ama ben biliyorum ki aslında bir şekilde kendini işime dahil etmeye çalışıyor. Neden böyle bir şey yapsın dedim. Hayatımda onu içermeyen bir şeyimin olması fikrine dayanamıyordu ondan. Gün boyu annemden ve kocamdan telefonlar alıyorum. İş yapacak vaktim kalmıyor neredeyse. Brenda konuşmasını sürdürürken aklıma belli ki hiç iyileşme sağlamamış olan eski tedavi sürecinde fark ettiğim temel bir sorun geldi. Hayatında onunla ilgileniyor görünen kaç kişi olursa olsun Kocası, annesi, iş arkadaşları, dostları. Brenda da kendini her zaman yalnız hissediyordu. Zor'un kısmen çevresini tıpkı narsistik ve ilgiye muhtaç annesi gibi ona kendini bağımsız hissettirecek duygusal alan tanımayan insanlarla kuşatmasından kaynaklanıyordu. Tahminime göre Brenda da kendini sevilmeye layık hissetmediği için etrafını sevgi gösteremeyecek kadar bencil insanlarla çevrelemişti. Brenda tüm sorunlarının temelinde babasını erken yaşta kaybetmesinin yattığına inanıyordu. Beynindeki habis tümör yüzünden babası Brenda 12 yaşındayken ölmüştü. Annesi ise bunu izleyen 40 yıl boyunca yastan çıkmamıştı. Babasının ölümü Brenda'yı etkilemişti şüphesiz. Ama ben annenin Brenda ile empati kurma kabiliyetinden yoksun oluşunun Brenda'nın psikolojik tecridinde ve öz saygı eksikliğinde daha güçlü bir etkisi olduğunu düşünüyordum. Annedeki narsizm ve esirgeyici kişiliği tanımlayan olaylarda son derece çarpıcıydı. Brenda'nın anlattığı 17 yaşında yaşanmış bir olayı hatırlıyordu. Brenda erkek arkadaşıyla buluşmadan eve yarım saat geç gelince annesi öyle sinirlenmişti ki bir hafta onunla konuşmamıştı. Önceki terapimizde Brenda annesinin sorunlarına olan katkısını kavramaya hazır değildi. Bütün meselesi babasının ölümü, annesinin yaşadığı yürek yakan acı ve adi kocasının bunları hiç anlamayışıydı. Anneyle çırt hakkında ne hissediyor dedim. Saygın bir avukat olmasından çok memnun. Aslında Richard annemin şimdiye kadar hayatıma giren erkekler içinde onayladığı tek kişi. Haberlere falan çıksa hep heyecanlanıyor. Bütün arkadaşlarını gururla anlatıyor. Kavga ettiğimizi falan söylersem ilk cevabı yine ne yaptın oluyor. Sinir oluyorum bu lafa. Sanki Richard muhteşem biri de ben ona sahip olduğum için şanslıyım. Richard ile evliliğimin hayatımdaki en büyük başarı olduğunu düşünüyor. İşimi ciddiye bile almıyor. Ağlayacakmış gibi görünüyordu. Mendil kutusunu uzattım. Annesinin kendi üzerindeki gücünü açığa vurduğu için utanarak aldı mendili. Brenda'nın kriz diye algıladığı şeyi yavaş yavaş çözmeye başlamıştım. Şimdi nihayet Richard üzerinden annesinin onayını alıyordu. Ama evliliği çıkmaza girdiği için o onayı kaybetmekten korkuyordu. Bu kriz onun ister kocası olsun, İster annesi ya da terapisti, insanlarla yakınlaşmakta neden sorun yaşadığını anlaması için fırsat olabilirdi. Şu an yardım alma cesaretini bulacak bir acı içindeydi ve onu korkutup kaçırmadan o yardımı sunmak benim işimdi. Daha doğrusu zorlu görevimdi. Seansın geri kalan kısmında Brenda bana yeme sorunlarını geride bıraktığını ikna etmeye çalıştı. Dediğine göre son 5 yıldır şimdiki kilosundaydı. Birlikte bir terapi planı konuştuk ve haftada 2 defa görüşme ayarladık. Cumartesi sabahı kahvaltıdan sonra olduğum Harry'i arkadaşın evine gitmesi için hazırlıyordum. Gigi, Rachel ile Caroline'in doğum günü için Gap'ten aldığı çantayı gösterdi. Rachel çantayı beğendi. Birlikte hediyeyi paketleyip bir de kart hazırladılar. Ben Harry'i bırakmak ve evle ilgili birkaç işi halletmek üzere çıktım. Ampul, köpek maması ve çift budayıcı gibi şeyler satın aldım. Sonra da e-postalarıma bakmak için ofisime uğradım. Bir baktım ki koca bir gün göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Eve döndüğümde kendimi bir krizin ortasında buldum. Rachel odasında ağlıyordu. Gigi ise mutfak dolaplarını kapaklarını çarpıp duruyordu. Hayatım ne oldu dedim Gigi'ye. Ne olsun işte. Rachel partiye gitti. Her şey iyiydi, hoştu. Sonra Caroline hediyesini açtı. Gap çantasına bayıldı. Ama bir sonraki hediye Coach çantası çıktı. O çanta büyükler için ve pahalı bir şey değil mi dedim. Evet. 12 yaşındaki çocuğa alınacak bir hediye değil dedi. Ama anlaşılan batı yakasında çocuklar birbirlerine böyle hediyeler veriyorlar. Tabii Rachel hediyeyi verdiği hediyeden utandı. Şimdi de bana kızıyor. Koç marka çantanın uygunsuz bir hediye olduğunu anlatmaya çalıştım ama dinlemiyor. Eşyaların değeri ve fiyatı arasındaki ayrım hakkında en ufak bir fikri yok. Tek istediği akranlarıyla uyum sağlamak. Kötü bir şey mi ki bu? Hepimiz istemez miyiz dedim. İsteriz tabii de Rachel şımartılmış zengin çocuklarının gittiği pahalı bir özel okula gidiyor. Bizim öyle bir paramız olmadığını ve paranın da her şey demek olmadığını anlaması gerek. Şimdi kendine bir bardak şarap koyarak masaya oturdu. Belki de onu okula göndermekle biz hata ettik. Öyle şeyler her okulda olur dedim. Çocuklarımıza bu dersi bir ara vermemiz gerekiyordu zaten. Neden şimdi vermeyelim? Doğru. Ben ne olursa olsun 2 yaşındaki bir çocuğa koç çanta vermeyeceğim. Orası kesin. Alışverişin özellikle kız çocuklar açısından hayatın ne kadar erken döneminde bir meseleye dönüştüğünü görmek beni şaşırtmıştı. Çocuklar ürün daha iyi olmasa bile marka ayırt etmeni ve yüksek fiyatın daha yüksek statüyü temsil ettiğini öğreniyorlardı. Tabii aynı şey erkekler için de geçerliydi. Bana Armani'nin takım elbise giyip Ferrari sürmek istemeyen tek bir erkek gösterin. Güzel modellerin gıptayla bakılan eşyaları kullandığı ya da giydiği reklamlarla sürekli maruz kalıyoruz. Çocukların bile o eşyaları istemesine şaşmamalı.